Item 4, Tekerlekler, Arthur Hayley, sayfa 39. Adolf başka bir arabanın içine dalarak kontrola başladı. Zaleski'nin bir dakika önce söylediği şey çok doğruydu. Kontrolörün işi gerçekten de diğerlerine oranda çok daha hafifti. Çoğunlukla bu eski işçilere verilen bir görevdi. Öte yandan insana gerçek bir otorite vermeyen ve saat ücretinde bir değişiklik olmayan bu işin kötü yanları da vardı. Kontrolör görevine düşkünse ve bütün bozukluklara dikkati çekerse, hayatını sıkıntıya sokabilecek kadar öbür işçilerin öfkesini uyandırırdı. Ustalar da fazla gayretkeş kontrolörlerden hoşlanmazlar, kendi üretim bölgeleri içinde işi durduracak her şeyden nefret ederlerdi. Bütün ustabaşılar üstlerinden, bunların içinde Mat Zaleski de vardı, üretim kotalarını karşılamak için emir almışlardı ve bunun için kontrolörleri hiçe sayabilirlerdi. Böyle yaptıkları da çok oluyordu. Otomobil fabrikası içinde klasikleşmiş bir deyim, ustabaşının boş ver gitsiniydi. Böylece standarda uygun olmayan bir parça ya da iş hatta yürür giderdi, ta kalite kontrolüne gelip de durdurulana kadar. Aslında orada da pek dikkat ettikleri yoktu ya. Yemek masalarının olduğu bölümde sendika temsilcisi ile Newkirk masadan kalkıyorlardı. Mat Zaleski montaj hattının ilerisine baktı. Şimdi birkaç araba ötede olan yeşil dört kapılı ilgisini çekmişti. Fabrikadan çıkmadan önce o arabayı iyice gözden geçirmeyi koydu kafasına. Frank Parkland da ileride normal ustabaşı yerinin yakınındaydı. Herhalde görevin kendisine düşen kısmının bittiğini düşünerek işinin başına dönmüştü. Zaleski evet şimdilik bitti diye düşündü ama ustabaşının bundan böyle disiplini sağlamasının güç olacağını da biliyordu. Aman canı cehenneme, herkesin kendi derdi yeterdi artardı bile. Parkland da kendisininkiyle uğraşsın dursundu. Mat Zaleski hat boyunca ilerlerken Newkirk ile sendika temsilcisi de ona doğru geldiler. Kara adam teklifsizce yürüyordu. Ayaktayken oturduğundan daha da iriydi. Yüz çizgileri de bedenine uygun biçimde geniş ve kalındı, sırıtıyordu üstelik. İllas Newkirk kardeşi onun yararına kazandığım kararı bildirdim dedi. İşine devam edecek, çalışmadan geçen süre için ücretini alacağını biliyor. Fabrika müdür yardımcısı başını salladı. Sendikayı onurundan etmeye hiç niyeti yoktu. İllas küçük bir çatışmayı overpass savaşı gibi göstermek istiyorsa bu kendi bileceği bir işti. Zaleski'nin bir diyeceği olamazdı. Newkirk'e dönerek ''Şu sırıtmayı kes artık'' dedi sertçe. ''Komik bir şey yok ortada.'' ''İllas'a bir daha tekrarladığı zaman daha az komik olacağını söyledin mi?'' diye sordu. Newkirk söylemesi gereken şeyleri söyledi dedi. Ortada bir neden olmasa bir daha böyle bir şey de olmaz. Az önce kovulduğun ve tekrar işe alındığın hesaba katılırsa kendinden pek güvenli olarak konuşuyorsun dedi Zaleski. Güvenli değil efendim, öfkeli. Zenci illası da içine alan bir hareket yaptı eliyle. Bu sizlerin hiçbirinin anlayamayacağı bir şeydir. Zaleski fabrikayı karıştıran tartışmalara ben de öfkelenirim diye kesti adamın sözünü. Ama ruhun öfkesi değildir bu. Benim içimdeki gibi yanan bir öfke olamaz. Beni kışkırtma. Bunun neye benzediğini göstermeye kalkarım yoksa. Zenci başını salladı. Bu kadar iri yarı bir gövdeye sahip bir insan için sesi ve hareketleri şaşkınlık verecek kadar yumuşaktı. Gözleri parıl parıl yanıyordu. Yalnız gri yeşil bir alevle. Sen kara değilsin ki bunun ne olduğunu bilemezsin. Ne kızgınlık bu ne de öfke. Bu doğduğun andan itibaren 1 milyon iğnenin batırılmasıdır vücuduna. Sonra bir gün gelir beyazın biri sana koskoca erkeğe çocuk der. İşte o zaman 1 milyonun ardından gelen bu tek iğne bardağı taşıran damla olur. Sendikacı haydi haydi dedi, bunları konuştuk bitti, tekrar girmeyelim bu konuya. Newkirk sus sus diye çıkıştı ona. Fabrika müdür yardımcısına meydan okur gibi bakıyordu. Mat Zaleski bilmem kaçıncı defa acaba bütün dünya çıldırdı mı diye düşündü. Newkirk ve milyonlarca insan için, ki bunların içinde Zaleski'nin kızı Barbara da vardı, eskiden önemli olan her şey, otorite, emir, saygı, ahlak, dürüstlüğü artık hiçbir anlama gelmemekteydi. Saygısızlık bir kural haline almıştı. Newkirk'in sesinde ve şimdi de gözlerinde olan saygısızlık. Alışılagelmiş sözler de bunun bir bölümüydüler. Newkirk'ün öfkesi, ruhundan gelen kızgınlığı, buna benzer yüzlerce deyimle rahatça yer değiştirebilir gibi geliyordu Matt Zaleski'ye. Aslında bunların hiçbirini anlamıyordu, anlamak da istemiyordu. Ayak uyduramadı, gerçekten anlayamadığı değişiklikler onu yoruyordu artık. Ne gariptir ki şu anda bu iri yarı zenci Newkirk ile kolej mezunu, beyaz, güzel ve 29 yaşındaki kızını eş tutuyordu. Eğer Barbara Zaleski şimdi burada bulunsaydı, durumu babasının değil de Newkirk'ün gözüyle görecekti. Ah, kendisi de onların yarısı kadar emin olsaydı bu olup bitenlerden. Daha sabahın erken bir saatinde iseler de yorgundu. İşi gerektiği biçimde çözümlediğine de pek o kadar inanmıyordu. Newkirk'e ters bir ses aydının işinin başına git dedi. Newkirk oradan ayrılınca İllas işi bırakma yok dedi, birbirlerine haberi veriyorlar. Zaleski yüzüne ekşidi. Teşekkür etmemi mi bekliyorsun? Irzıma geçilmediği için teşekkür mü edeyim? Sendikacı omuzlarını silkerek yanından uzaklaştı. Zaleski'nin ilgisini çeken yeşil araba biraz daha ileri kaymıştı. Fabrika müdür yardımcısı hızla yürüyerek yanına vardı. Arabanın önünde siparişi vereni ve özelliklerini bildiren kağıtların bulunduğu dosyayı açtı. Beklediği gibi bu özel bir arabaydı. Yani gereğinden çok dikkat edilecek bir araba. Üstelik bir ustanın dostunun da. Ustanın dostunun arabası çok güzel bir arabaydı. Üstelik bu durum herhangi bir fabrikada kanunsuzluktu. Birkaç yüz dolarlık bir namussuzluk yapılıyor demekti. Küçük bilgi parçacıklarını oradan buraya toplayıp sonra zihninde onları birleştirme huyu olan Matt Zaleski, yeşil araba ile kimin ne için ilgilendiği konusunda bir şüpheye sahipti. Araba şirketin halkla ilişkiler memuru içindi. Kurallar gereğince ekstra bir şey olmamalıysa da baştan aşağı özel parçalarla donanmıştı. Matt Zaleski yakından incelemediği halde lüks direksiyonu, fazla katlı beyaz lastikleri, desenli jant kapaklarını, renkli camları, stereo tape makinesini görebiliyordu. Bunlardan hiçbiri elinde tuttuğu arabanın özellikleri bölümünde yazılı değildi. Arabaya çift kat boya sürüldüğü de anlaşılıyordu. Böylece ömrü uzamış olurdu. Zaleski'nin ilk dikkatini çeken de bu olmuştu. Bunun beklenen açıklaması fabrika müdür yardımcısının bildiği gerçeklere uyacaktı nasıl olsa. 2 hafta önce fabrikanın eski ustalarından birinin kızı evlenmişti. Bu arabanın sahibi olan halkla ilişkiler memuru da onu hoşnut etmek üzere evlenme töreninin resimlerini Detroit gazetelerinde yayınlatmıştı. Gelinin babası bundan çok kıvanç duymuş, olay fabrikada da epey konuşulmuştu. Gerisini tahmin etmek kolaydı artık. Halkla ilişkiler memuru arabasının monte edileceği günü önceden öğrenebilirdi. Usta dostuna telefonla bildirir, o da arabanın bütün montaj hattı boyunca özel ilgi görmesini sağlardı. Matt Zaleski ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Önce şüphelerini doğrulamak için ustabaşıyı çağırtacak, sonra fabrika müdürü McKernan'a yazılı bir rapor verecekti. McKernan'ın bunu dikkate almamasına imkan yoktu. Ondan sonra kıyamet kopacak, işin içinde halkla ilişkiler bulunduğu için mesele ta üst makamlara kadar yayılacaktı. Matt Zaleski hiçbir şey yapmayacağını da biliyordu. Aslında yeteri kadar sıkıntısı vardı. Parkland ve Newkirk İllas üçlüsü tek başına yeterdi. Ötekilerin de şimdi cam duvarlı bürosunda masanın üstünde kendini beklediğinden emindi. Karar verilmesi gereken pek çok iş birikmiş olmalıydı şu anda. Daha sabahki raporları gözden geçirememişti. 1-2 saat önce Royal Oak'tan araba ile işe gelirken beyinsiz olarak nitelediği otomobil sanayi eleştirmeni Emerson Vale'in yeni bir saldırıya başladığını radyodan dinlemişti. Şu Vale'ı fabrika içinde birkaç gün oturtabilseydi, görürdü bir araba yapmak için ne kadar çaba, taviz ve yorgunluk gerekiyordu. Matt Zaleski yeşil dört kapılının yanından uzaklaştı. Fabrika yöneticiliği kolay değildi. Bazı şeyleri görmemek gerekirdi. İşte bu da onlardan biriydi. Ama hiç olmasa bugün çarşambaydı. Üçüncü bölüm. Detroit'te sabahın 7:30'unda on binlerce kişi saatlerden beri işlerinin başında çalışırlarken başka bir bölük insan kendi istekleriyle ya da işleri gereği hala yatmaktaydılar. Yatağında isteyerek kalanlardan biri de Erica Trenton'dı. Geniş Fransız taşralı tipi yatağının üstünde genç ve gergin vücudunu saran saten örtülerin arasında yarı uyanık yatıyordu Erica. Yine uyuyacaktı. Daha hiç olmasa 2 saat kadar kalkmaya niyeti yoktu. Uyku sersemliği içinde düşüncelerinin tam bilincine varmadan bir erkeği hayal ediyordu. Belirli bir erkek değildi bu. Belirsiz, bulanık bir şekilde onun cinsel duygularını uyandırıyor, kocasının 3 hafta hatta 1 aydan beri yapmadığı gibi tekrar üzerinde abanıyordu. Uyanıklıkla uykuya dönüş arasındaki akıntıya kapılmış giderken eskiden böyle geç kalkan bir insan olmadığını düşünüyordu. Doğduğu ve 5 yıl önce Adam'la evlenene kadar yaşadığı Bahama adalarında genellikle güneş doğmadan önce kalkar, sandalı kıyıdan denize sürer, sonra da babası troll çekerken motoru işletirdi. Babası sabah kahvaltısında taze balık yemeyi severdi. Döndükleri zaman balığı pişiren de Erika'ydı. Evliliğin ilk günlerinde Detroit'te de aynı hayatı yaşamaya kalkışmış, sabah erkenden Adam'la birlikte yataktan kalkmış, birlikte yedikleri kahvaltıyı hazırlamıştı. Kendi isteği üzerine hizmetçi tutmamışlardı. Erica işlerini görür, evde çalışmaktan zevk duyardı. Adam'ın ikiz oğulları Greg ile Kirk yakınlardaki bir ortaokulda okuduklarından hafta sonları ve tatillerde eve gelirlerdi. Erica çocukların kendisini kabul edip edemeyecekleri konusunda epey üzülmüştü o zamanlar. Adam çocuklarının anasını o yılın başında Erica ile tanışmadan birkaç ay önce boşamıştı. Aslında Greg ile Kirk ne analarını ne de babalarını yıllardır pek sık görmedikleri için Erica'ya hemen bağlanmışlardı. Adam hep işine gömülen, başını dışarı çıkarmayan bir insandı. Karısı Frances ise şimdi de yapmakta devam ettiği gibi sık sık yolculuğa çıkardı. Üstelik Erica oğlanlara yaşça daha yakındı. O zamanlarda da 22 yaşındaydı. Pek önemsememelerine rağmen kocası 18 yaş büyüktü kendisinden. Hiç şüphesiz Adam ile Erica'nın arasındaki yaş farkı yine aynıydı. Ama şimdi 5 yıl sonra bu daha çokmuş gibi görünüyordu. Bunun bir nedeni ilk başlarda cinsel bakımdan birbirlerini yiyip bitirmiş olmalarıydı. İlk ilişkileri ay ışığı altında Bahama kumsallarında başlamıştı. Erica o geceyi hala hatırlıyordu. Ilık, yasemin kokulu hava, beyaz kumlar, yumuşak yumuşak kıyıya çarpan sular, palmiye ağaçlarını eğen bir rüzgar. Nashua limanında yatan bir gezi gemisinden gelen müzik sesleri. Birbirlerini tanıyalı birkaç gün olmuştu ancak. Adam boşandıktan sonra arkadaşlarıyla tatil yapmak üzere gelmişti oraya. Erica ile Nashua'nın gece kulüplerinden birinde Charlie'de tanışmışlardı. Ertesi günü ve ondan sonraki bütün günlerini birlikte geçirmişlerdi. O kumsaldaki gece orada geçirdikleri ilk gece değildi ama daha önceleri Erica Adam'a karşı direnebilmişti. Şimdi artık direnemeyeceğini anlayınca çaresizce hamile kalabilirim demişti ancak. Adam da onun gibi fısıltıyla benimle evleneceğin için önemi yok diye karşılık vermişti. O günden sonra hamile olmayı çok istediği halde olmamıştı. 1 ay sonraki evlenmelerine kadar sık sık cinsel ilişkide bulunmuşlardı, hemen hemen her gece ve sabah uyanınca. Detroit'e dönünce de gece ve sabah sevişme geleneğini sürdürmüşlerdi. Hem de otomobil sanayi yöneticilerinin hayatının bir parçası olan erken işe gitme huyunu Erica'nın kısa zamanda öğrenmesine rağmen devam etmişlerdi buna. Aradan aylar ve sonra ilk birkaç yıl geçtikten sonra Adam'ın ihtirası azalmıştı. Erica her ikisinin de o ilk hızla devam edemeyeceklerini biliyordu. Ama o bunun sonunun böylesine çabuk geleceğini hiç beklememişti doğrusu. Diğer faaliyetleri pek az olduğu için bu değişiklik onu çok etkilemişti. Greg ile Kirk biri tıp fakültesine girmek için Columbia'ya, öteki gazetecilik mesleğine girmek üzere Oklahoma Üniversitesi'ne gittikleri için Michigan'a artık çok seyrek geliyorlardı. Erika hala akıntıya kapılmış gidiyordu. Tam olarak uyuyamamıştı daha. Birmingham'ın kuzeyindeki sayfiye bölgesi Quarton Lake'deki ev sessizdi. Adam gitmişti. Oto sanayinin yüksek kademelerindeki pek çok insan gibi saat 7:30'da masası başında olur, sekreterleri gelmeden yarım saat yalnız başına çalışırdı. Adam jimnastik yapmak üzere erken kalkmış, 10 dakika kadar bahçede koşmuş, sonra duşunu aldıktan sonra kahvaltısını hazırlayıp yemişti. Çünkü kendisine kahvaltıyı hazırlamasının çok uzun sürdüğünü açıkça söyleyince Erika bu oyundan da vazgeçmişti. Birlikte geçirdikleri yılların aksine Adam artık sabırsız olmuş, bir an önce işinin başına gitmek istiyor, kahvaltı masası başında geçirdikleri tatlı bir 15 dakikayı bile çok görüyordu. Bir sabah, ''Şekerim sen yat, kahvaltıyı ben hazırlarım.'' demişti. Ertesi sabah da aynı şeyi yapmış, bundan sonraki günlerde bunu yapmaya devam etmişti. Böylece bugünkü duruma varmışlardı. Kocasına günün başlangıcında faydalı olamamak, hazırladığı kahvaltıların, kurduğu neşeli sofranın ve hatta o masada kendi varlığının kocasına rahatsızlık verdiğini düşünmek Erika'nın bütün keyfini kaçırıyordu. Adam'ın işine tam olarak bağlanması ve evde olup bitenle ilgilenmeyişi de gittikçe sıkıcı bir hal alıyordu. İnsanı bıktıracak derecede düşünceliydi. Çalar saat öttüğü zaman Erika'nın uykusunu kaçırmasın diye hemen uzanır, susturur ve yataktan kalkardı. Oysa daha kısa bir süre önce uyandıkları zaman güdüsel olarak birbirlerine sarılırlar, bazen ateşli bir şekilde birleşirler, sabahları birbirlerini geceden çok daha tam ve çabuk tatmin edebildiklerini fark ederlerdi. Erika soluk soluğa yüreği güm güm atarak yatarken Adam onun üzerinden ve yataktan kayarak çekilir, yeni bir güne başlamak için bundan daha iyi bir yol var mıdır derdi. Ama artık bunların hiçbiri yoktu. Sabahları hiç sevişmiyorlardı şimdi, geceleri ise pek seyrek olarak. Sabahki ilişkilerine bakılırsa birbirlerine tüm yabancı oldukları sanılabilirdi. Adam bir an içinde uyanır, alışageldiği işlerini çabucak görür ve hemen giderdi. Bu sabah Adam'ın banyoda ve aşağıda dolaştığını duyduğu zaman bu gidiş biçimini değiştirmek ve onun yanına inmek istemişti. Ama sonra kocasının sadece daha hızlı hareket etmek istediğini hatırlamıştı. Üretim planlama bölümünün hazırladığı GoGo arabaları gibi. Bunların en sonuncusu yakında ortaya çıkarılacak olan Orion'du. Üstelik o kahrolası becerikleriyle Erika'ya da daha bir düzine insana da aynı süre içinde kahvaltı hazırlayabilirdi. Buna rağmen Erika kalkıp kalkmamayı kafasının içinde uzun süre tartıştı. Adam'ın arabasının hareket ettiğini duyduğu an hala tartışıyordu, artık çok geçti. Nereye gitti bütün o çiçekler? Yakın geçmişin genç sevgilileri olan Adam ve Erika Trenton'un aşkları, hayatları, o rüya alemleri nereye gitmişti? Nereye, ah nereye? Erika uyudu. Uyandığı zaman gün epey ilerlemişti. Jaluzilerin arasından ılık bir sonbahar güneşi giriyordu içeri. Aşağıda elektrik süpürgesinin sesini duyunca rahatladı. Haftada iki gün gelen bayan Gooch demek gelmiş ve işe başlamıştı. Yani bugün kendisinin evi düşünmesine ihtiyaç yoktu. Hem son günlerde eskisi gibi de değildi, ihmal ediyordu evini. Yatağının yanında sabah gazetesi duruyordu. Adam bırakmış olmalıydı. Sırtına yastıkları yerleştirerek doğruldu. Sarışın saçları yastığın üzerine döküldü. Erika gazeteyi açtı. Birinci sayfanın önemli bir bölümü Emerson Vale'in oto sanayi hakkındaki konuşmasına ayrılmıştı. Erika bazen otomobil dünyasına kendisi de saldıracakmış gibi olduğu halde kendini ilgilendirmediğinden bunu okumadı bile. Detroit'e ilk geldiği zaman Adam'ın hatırı için ilgilenmeye çalışmışsa da bunda pek başarılı olamamıştı. Ama otomobil sanayinde çalışanların başka şeyle uğraşmaya zaman ayıramayacak kadar işlerine düşkün olmaları onu tiksindirmişti. Bir havayolu pilotu olan Erika'nın babası da işine pek düşkündü. Ama Island havayolları uçağından ayrılıp da evine gelince her şeyi geride bırakırdı. Ailesiyle birlikte olmaktan, balık avlamaktan, evde marangozlukla uğraşmaktan, gitar çalmaktan ve bazen de hiçbir şey yapmadan güneş altında oturmaktan zevk alırdı. Erika babasıyla annesinin şu anda bile kendisiyle Adam'dan daha çok bir arada bulunduklarını biliyordu. Adam ile birdenbire evlenmeye karar verdiği zaman babası şöyle demişti. ''Sen ne istediğini bilen bir kızsın. Bu kararına karşı gelmeyeceğim. Gelsem bile senin için fark etmeyeceğini biliyorum. Hem kim bilir belki günün birinde ben de kendi yaşımda bir damada sahip olmaya alışırım. İyi bir adama benziyor ama onu beğeniyorum. Ama bir konuda seni uyarmam gerek. Tutkulu bir adam bu. Sen tutkunun hele Detroit'te ne demek olduğunu bilemezsin. Eğer günün birinde aranızda bir güçlük doğarsa nedeni bu olacaktır. Babam ne kadar ileri görüşlü, ne kadar haklıymış diye düşünürdü Erika bazı bazı.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.